Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Ben Berke. 96. Akademi Ödülleri'nin Oscar'ların değerlendirmesini yapmaya çalışacağım bir podcast bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz yıl 2 bölüm yapmıştım. Önce bir Oscar tahminleri yapıp sonrasında bu tahminler tuttu mu tutmadı mı diye değerlendirmeye çalıştığım bir bölüm kaydetmiştim. Bu sene öyle yapmak istemedim çünkü hem bütün filmlere geçen yılki kadar hakim değilim. Hem de açıkçası bu sene oldukça tahmin edilebilir ilerledi. Artık yani akademinin böyle bazı popülerliklere karşı duramadığını hissediyor gibiyim. Oppenheimer gümbür gümbür geliyordu. Bütün ödülleri de topladı geçti gerçekten. Zaten 13 adaylığı vardı. Bunların da 7'sini aldı. En iyi filmi aldı. Christopher Nolan sonunda en iyi yönetmen ödülünü aldı. En iyi erkek oyuncu Cillian Murphy, en iyi yardımcı erkek oyuncu Robert Downey Jr., en iyi kurgu, en iyi sinematografi, en iyi müzik bunları topladı geçti Oppenheimer. Geçtiğimiz yılda yine Everything Everywhere All At Once'ın böyle bütün ödülleri toplayacağı konuşuluyordu. Onun yanında hani Banshees of Inisherin sürpriz yapabilir deniyordu. Aslında sürpriz olan Banshees of Inisherin'in çok az ödül alması. Ve All Quiet on the Western Front gibi çok da benzersiz olmayan bir savaş filminin aşırı fazla ödül almasıydı. Bu sene geçen seneden daha az sürprizli oldu bence yani. Akademinin bir ben hani Oscar ödüllerini doğru düzgün takip etmeye başladığım süreden beri yaptığı bir şey var. İşte esas Oscar filmimize ana ödülleri verelim. Diğer filme de teknik ödülleri verelim. Yani ne zamandan bahsediyorum mesela? Çok eskilerden sanırım James Cameron'ın Avatar'ı gösterime girdiği zamanlardan beri bariz olan bir şey. O zaman Hurt Locker yanılmıyorsam birçok ana ödülü toplamıştı. Avatar'a da hani böyle teknik ödülleri verelim, o da mutlu olsun dendi. Zaten hani daha böyle bilim kurgu fantastik türündeki bir şeyin hem teknik hem ana ödülleri alması için galiba Lord of the Rings seviyesinde bir şey olması gerekiyor. Şimdi de gelecek yıl için Dune 2'nin böyle bir şansı var açıkçası. Yani 2020'lerin Lotter'ı falan diye konuşulduğu için bakalım akademi o hype'a karşı koyabilecek mi? Yani açıkçası ben Oppenheimer'ı sevmiyor değilim bu arada. Birçok insan hani Oppenheimer'dan çok daha iyi filmler olduğunu düşünüyor bu Oscar listesinde. Özellikle international filmler alanında hani Perfect Days, The Zone of Interest, hatta buraya giremeyen All of Us Strangers, bunların daha iyi filmler olduğu konuşuluyor. Tabii Oscar hani genel olarak buna verilen bir ödül değil. Oppenheimer çok Oscar bir filmdi. O yüzden ödülünü alması, bir de artık Nolan'ın yıllardır istediği o ben bütün ödülleri toplayacağım çabası sonunda meyve vermiş görünüyor. Yani biraz şey gibi oldu artık. Hani eskiden böyle daha sosyal medya gelişmemişken yapılan promosyonlara çok akademi üyelerinin rağbet gösterdiği söylenirdi. İşte zaten bunlar yaşlı yaşlı beyaz adamlar. Adam hangi filmin reklamı ona daha çok yapılıyorsa ona oy veriyor. Zaten çoğunu izlemiyor bile. En popülerlerini izliyor gibi söylemler vardı. Sonra işte akademi malum bu son dönemde diversity ön plana çıktıkça kendi içindeki üyelerini de çeşitlendirmeye çalıştı. Bunu aynı zamanda Altın Küre de yaptı bu arada biliyorsunuz. Bir sene yayınlanmadı, ondan sonraki sene böyle kadın oranını, LGBT üyesi oranını falan kendi üyeleri arasında arttırdı ve tekrar şimdi NBC'de yayınlanmaya başladı diye biliyorum. Neyse, Oscar'lar da böyle bir hani gençleşmeye gitti. Zaten son dönemde hep böyle daha önce Oscar'da görülmeyen filmlerin kazanmasıyla ilgili bir durum var. Örneğin İngilizce dilinde olmayan Parasite'ın en iyi film ödülü alması. Ondan sonra böyle daha çok Marvel filmine benzeyen ve çoklu evrenleri konu alan Everything Everywhere All At Once'ın söylemesi de çok zor, Allah kahretsin. Onun en iyi film ödülünü alması falan akademinin de böyle artık modernleştiğini gösteriyordu. Bu sene öyle bir sene olmadı. Çünkü yani Poor Things ödülünü alamadı. Yani bana soracak olursanız Poor Things'de hatta böyle çok ufak bir farklı Anatomy of a Fall'da en iyi film adaylarından Oppenheimer'dan daha iyi bir film. Ama dediğim gibi hani böyle parçalara baktığımızda işte Cillian Murphy en iyi erkek oyuncuyu alacak zaten. Nolan yönetmenliğe gümbür gümbür geldi. Müzikte Ludwig Göransson yapmış müziklerini, onun da kazanamaması zor duruyor ki Oppenheimer'ın Her ne kadar en etkileyici sahnesi bence müziğin hiç olmadığı, sesin hiç olmadığı sahnesi olmasa da müzikleri önemli bir parçasıydı. Böyle hani daha komple olmak adına da Oppenheimer tabii ki akademinin en dikkatini çeken film olmuş oluyor. Bir diğer böyle çok konuşulan Letterboxd'ı yıkıp geçen, daha böyle sinefillerin daha çok hype'landığı Poor Things ise Emma Stone'un en iyi kadın oyuncu ödülüyle ikinci Oscar'ını alması dışında daha çok teknik tarafta ödüller aldı. Bunlar da en iyi kostüm tasarımı, en iyi makyaj ve saç tasarımı ve en iyi prodüksiyon dizaynı ödülleriydi. İşte burada tartışmak istediğim şeyler var. Çünkü Oppenheimer'la birlikte senenin en çok ses getiren filmi Barbie bir ödülle sadece Oscar'ı kapattı. O da en iyi şarkı ödülü, ki o da Ryan Gosling'in çaldığı, söylediği I'm Just Ken değil de Billie Eilish'in yaptığı What Was I Made For oldu. O da ilginç yani, o törende en çok ses getiren şarkı burada kazanan şarkı olmadı. Neyse, yani zaten iki adaylı olduğu için Barbie'nin şarkıda bir galibiyet alacağı belliydi. Beni şaşırtan açıkçası prodüksiyon dizaynı oldu ya. Yani Killers of the Flower Moon'u maalesef izleyemedim. Bu yüzden zaten tahmin programı yapamadım. Killers of the Flower Moon'un en iyi filmde ve en iyi kadın oyuncuda sürpriz yapabileceği söyleniyordu. Özellikle kadın oyuncu tarafının başa baş olduğu söyleniyordu. Emma Stone da zaten ödülü alamayan diğer oyunculara teşekkür etti. Gerçekten onlar da, ben Anatomy of a Fall'daki özellikle Sandra Hüller'i çok beğenmiştim. Onlar da gayet başarılıydı. Neyse, demiştik ya işte teknik ödülleri başaltı filme verelim, iyi filme daha ana ödülleri verelim taktiği uyguluyor Oscar. Bunu Poor Things için yaptılar bu sene ama bence böyle olunca Barbie'nin hakkı yendi. Yani düşünüyorum, Barbie'nin setleri, o yarattığı Barbie World evreni, oradaki bütün tasarımlar, oradaki bütün kostümler bence hepsi inanılmazdı. Yani Poor Things'in yarattığı dünya güzel ama mesela prodüksiyon dizaynında niye bu kadar ön planda? Hani evet, bir böyle yeni bir evren yaratmış Yorgos Lanthimos. Hani masalsı bir dünya var. Böyle steampunk geçmişte geçiyor gibi duruyor. Ama aslında prodüksiyon dizaynı açısından çok da böyle bir dönem filminden çok da farklı değil hani. Ama oysa ki Barbie, yani yıllardır o live action olarak ekranlara yansıtılmasını beklediğimiz o dünyayı bütün pembeliğiyle çok güzel bir şekilde bence canlandırmıştı. Filmin özellikle yani ilk kısmı bu şekilde kendini fazlasıyla izletiyordu yani. O yüzden hani Poor Things'in burada mutlak bir dominasyona erişmesini hiç beklemiyordum. Bir tahmin yapsaydım mesela prodüksiyon dizaynını en azından Barbie'ye verirdim. Kostüm ya da makyajdan birini de almasını böyle beklerdim. Hani alsa sürpriz olmaz diye düşünürdüm. Burada da tabii hani Poor Things'den bir ödül kesince ona bir ödül daha vermek gerekiyor. Onu da en iyi uyarlama senaryoda yapardım. En iyi uyarlama senaryo adayları bu arada The Zone of Interest, Poor Things, Oppenheimer, Barbie ve American Fiction'dı. American Fiction kazandı. Başka hiçbir ödülü yok. Ben izlemedim fakat genel olarak böyle siyahiler üzerinden bir şey anlattığı ve o yüzden hani akademinin dikkatini çektiği söyleniyor. Yani bence şu çok garip. En çok ses getiren, hatta Oscar'larda da bu sene en çok ödül toplayan Oppenheimer ve Poor Things en iyi senaryo adayları arasında ama kazanamadılar. Yani bu birazcık bence, her ne kadar işte herkes akademiyi takdir etmiyor olsa da, ben de burada Poor Things'in kazanması gerektiğini düşünüyor olsam da, birazcık da şunu gösteriyor yani, bunlar böyle metinlerinin yanı sıra diğer etmenleriyle çok iyi olmuş filmler. Hani Anatomy of a Fall mesela metniyle, senaryosuyla ön plana çıkan bir film. O da zaten gitti en iyi orijinal senaryo ödülünü aldı ve o yüzden de hani biraz daha sinefil tayfa diyeceğim burada. Hani Twitter biosunda Letterboxd paylaşan insanlar Anatomy of a Fall'a biraz daha yatkın o yüzden hani. O dümdüz metniyle ben size yeterim diyebilen bir film ama hani Oppenheimer'ın iyi olması için 3 farklı zamanda geçmesi ve müziğini Ludwig Göransson'un yapması, işte Poor Things için Emma Stone'un inanılmaz bir performans göstermesi falan gerekiyordu. Poor Things tarafında çok katılmıyorum buna bu arada. O en iyi uyarlama senaryoyu bence hak ediyordu. En iyi orijinal senaryonun da Anatomy of a Fall'a gitmesi çok güzel oldu. Gerçekten dediğim gibi metniyle ayakta kalmayı başaran bu listedeki nadir filmlerdendir. Bir diğer olayımız, bunlardan sonra iki ödül kazanan film ise sağ olsunlar ki The Zone of Interest oldu. En iyi uluslararası filmle en iyi ses ödülünü aldı. Top Gun gibi bir filme en iyi ses ödülü verdikten sonra The Zone of Interest'e de verebilmeleri bu arada akademinin takdirini kazanmamı sağladı. Onu bir söylemek isterim. Çünkü yani birinde böyle gümbür gümbür uçak sesi kaydetmekle burada basit görünse de aslında zor olan, yani izleyiciye geçirmesi zor olan bir ses tasarımı vardı. Bunu anlatmak için birazcık bu konuyu konuşmak istiyorum. O yüzden de Zone of Interest'in konusundan biraz bahsetmem gerekiyor mecburen. Yahudi bir yönetmen, Jonathan Glazer'ın yönetmeni olduğu Zone of Interest, İkinci Dünya Savaşı filmi, bir Nazi soykırımı filmi ve Auschwitz'in dibinde, bunu tam telaffuz edememiş olabilirim, İkinci Dünya Savaşı severler sinirlenmesin, Auschwitz'in dibinde komutan Rudolf Höss'ün villasına konuk ediyor bizi ve o villadan çıkmıyoruz arkadaşlar. Höss bir yere çalışmaya gittiğinde komutanla birlikte biz de gidiyoruz çalıştığı yerlere ama o villanın hemen dışındaki böyle villayla arasında bir duvar olan o toplama kampını biz hiç görmüyoruz. En fazla oradan yükselen dumanları arka planda görüyoruz. En fazla villanın bahçesinde işçiler çalışırken arkadan duydukları seni öldüreceğim bu Yahudi'yi, pis Yahudi'yi nehirde boğun seslerini duyabiliyoruz. Ki zaten sesi bu film için çok önemli yapan o. Bu filmi İkinci Dünya Savaşı filmleri arasında çok önemli yapan da hiçbir şekilde vahşeti direkt grafik olarak göstermiyor oluşu. Biz sadece o evde Höss ve ailesinin yaşamına odaklanıyoruz ve onların dibinde bir soykırım yapılıyorken orada mutlu bir yaşam kurabilmelerini izliyoruz. Buna örneğin Höss'ün eşinin özellikle oldukça kayıtsız kalabilişini izliyoruz ve film bizi buradan vuruyor. Ve buradan vururken de şunu demek istiyor. Bu vurdum duymazlık şu anda günümüzde de devam ediyor hissettiriyor. Yani ya özellikle Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Kuzeyde bir savaş var, doğuda bir savaş var ve şu anda dünya bütün bunlara rağmen işleyişini sürdürüyor ya hani. Filmde tam olarak buna dikkat çekmek istiyor ve zaten şu an sıralar Filistin hakkında konuşmanın özellikle yasaklandığı bu Amerikan dünyasında ve sinema dünyasında bu arada, hatta Berlin Film Festivali'nde ödül alan bir İsrailli ve bir Filistinli, ikisi ortak yönetmenlerdi yanılıyor olabilirim ama açıklamalarını birlikte yapmışlardı ve burada eşitiz ama gittiğimiz yerde Filistinli arkadaşım oy kullanamıyor, onun hiç sözü yok gibi bir yere parmak basmışlardı ve sonra Berlin Film Festivali yöneticileri duyuru yaptı, biz işte bu şeye karşıyız diye, antisemitizme karşıyız diye. Böyle bir baskının, böyle bir yasaklamanın olduğu süreçte Filistin hakkında tek konuşma yapabilen kişi zaten Zone of Interest'in yönetmeni Jonathan Glazer oldu. Ben dedi artık Yahudiliğimden utanıyorum oradaki vahşette dedi ve bunu iki taraf için de söyledi. Yani İsrail'e yapılan saldırıda, işte şu an Gazze'de yapılan katliam da şeklinde söyleyerek bu konuda konuşabilen nadir insanlardan oldu. Biri de ödül alıp mikrofonda konuşma yapamasa da Kırmızı Halı'dayken bağırdıklarıyla Mark Ruffalo oldu bu arada. Ben Mark Ruffalo'nun böyle konularda duyarlı biri olduğunu hiç bilmiyordum. Oyunculuğunu da açık konuşmak gerekirse aşırı aşırı yani sevdiğimi söyleyemem. Fakat şu an kişiliğiyle kalbimi kazandı bu akademi ödüllerinde öğrendiklerimle birlikte. Zaten Marvel'ın da bir onulmaz bir üyesi olması da onu hep sevme sayma nedenlerimden biri olmuştu. Neyse, dediğim gibi böylesine etkileyici savaş karşıtı film yapan biri ancak bu konuda konuşabildi. Bu da böyle akademi ödüllerinin hani I'm Just Ken söylendi, John Cena çıplak çıktı falan, onların dışında unutulmaması gereken noktalarından biri oldu bence. Bu arada Mark Ruffalo demişken orayı da atlamayayım. En iyi yardımcı erkek oyuncu da Mark Ruffalo adaydı. Barbie'deki rolüyle Ryan Gosling adaydı. Fakat tabii ki inanılmaz bir kariyere sahip olan Robert Downey Jr. bunu kazandı. Filmi izlediğimde evet demiştim ya, bu kazanacak demiştim ama sonra Barbie'yi izlediğimde görüşlerim değişti. Bence Ryan Gosling'in yaptığı şey çok daha başarılı Günün sonunda bu film Barbie ve yani Margot Robbie de iyi hazırlanmış. Hani en iyi kadın oyuncu adayı olamadı çünkü rolü o kadar zor görünmüyor. Her ne kadar o bunun için zorlanmış olsa da rolü o kadar zor görünmüyordu ve aday olamadı. Ama işte Barbie'nin, Margot Robbie'nin bu kadar ön planda olduğu bir filmde Ken rolünü çok iyi yansıtmak ve orada bir çıkış yapabilmek bence çok başarılıydı. Yani bence de burada Ryan Gosling ödülü almalıydı ve işte bunu Ryan Gosling'e verip en iyi uyarlama senaryoyu da Poor Things'e vererek bence böyle Oppenheimer başı çekse de diğerlerinin de 4'er 5'er ödül aldığı bir 5 fazla oldu. 3'er 4'er ödül aldığı daha böyle yayılan, daha heterojen bir ödül dağılımı yapılabilirdi. Son olarak en iyi animasyon hakkında bir şeyler söylemeden önce de şunu belirteyim. En iyi uluslararası film adaylarını izleyiniz arkadaşlar. Almanya'nın Türk kökenli bir yönetmenle bunu yaşadığımızda artık çok üzülüyorum. Aynısı Mustang'le başımıza gelmişti daha önce. Deniz Gamze Ergüven olması gerekiyor yönetmeninin. Fransa'dan aday gösterilmişti, biz onu göstermiyoruz diye. Bizim gösterme ihtimalimiz vardı çünkü film Türkçeydi zaten. Türkiye'de çekilmiş Türkçe bir filmdi. The Teacher's Lounge öyle değil. Almanca bir film. İçerisinde Türkçe sahneler olmasına rağmen bir Türkiye vatandaşının izlerken etkileneceği sahneleri de var. Çünkü yani Türk kökenli bir yönetmen çekmiş bu filmi. Perfect Days zaten muhteşem. İtalya'nın adayını bilmiyorum sadece. Society of the Snow'u da zaten Netflix'te denk geldiyseniz ve uçak korkunuz yoksa izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ve son olarak en iyi animasyon film. Bu birazcık tartışma yarattı geek çevrelerde diyeyim. Çünkü Spider-Verse serisini biliyorsunuz. İnanılmaz bir seri ve yani muazzam bir animasyon olduğunu çok söylemeye gerek yok. Zaten Spider-Man Into the Spider-Verse ilk filmiyle de Oscar ödülünü almıştı. Ve o zaman da söylenen şey şuydu yani. Süper kahraman sevmeseniz bile bu dinamizm, bu kurgu, bu kendine has animasyon şekli ve işte farklı evrenlerde geçmesine rağmen onu çok kompakt bir şekilde anlatabilmesi falan bu filmi iyi bir film yapıyor. O yüzden de Akademi'den ödül aldı şeklindeydi. Fakat bu sene alamadı ve işte genel olarak da Miyazaki'nin filmini The Boy and the Hero'nu izlememiş olan geekler ama işte Akademi ödüllerine ilgili geekler buna sinirli yaklaşıyordu. Tahminlerde de hep Miyazaki ön planda çıkıyordu. Arkadaşlar bunda yapacak bir şey yok. Yani biri Miyazaki, diğeri de şimdi Into the Spider-Verse'den sonra Across the Spider-Verse o kadar iyi hissettirmiyor insana. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz ama ben ilk filme hani 5 üzerinden 5 vermiş biri olarak Across the Spider-Verse bende 5 üzerinden 4.5'da kaldı. Ha The Boy and the Hero bir puan vermem gerekse mesela 5 üzerinden 4 vereceğim bir film ama Oscar'ı daha çok hak eden bir film ya. Yani Spider-Verse'lerin devamı gelecek arkadaşlar ama Miyazaki belki de bize son filmini yaptı. Bu filmi ölümle ilgili, bir kişinin kaybından sonra yaşanan yasla ilgili bir noktada otobiyografik öğeler içeriyor. Çünkü kendisi annesini kaybetmiş ve buradaki karakter de aynı şekilde annesini kaybeden bir karakter. Ve sonra yasla nasıl mücadele ettiğini yine o Miyazaki'nin inanılmaz böyle fantastik ama her şeyini doğamızdan alan dünyasında yaşıyor bu yası. Ve Miyazaki diyor ki ben de ölebilirim ve onunla bu şekilde mücadele etmek gerekecek. Ve o sırada da dünyaya olan umutsuzluğunu zaten her filmde yer alan bir öğe bu. Savaş ve insanların o kötü tarafı falan işte. Yani daha ağır bir film yani böyle hakikaten bir akademi üyesinin izlediğini düşündüğümde Across the Spider-Verse daha böyle lay lay lom daha entertainment bir film gibi gelebilir ama Miyazaki'nin öyle değil. Miyazaki de yani Spirited Away'den 20 yıl sonra ikinci kez Oscar ödülü aldı. Onu parlatan filmini aldı. Onun son filmiyle de almış olmasını istemiyorum. Umudum Miyazaki'nin daha fazla film yapabilmesi yönünde arkadaşlar. Bu şekilde benim bu seneki Akademi Ödülleri hakkındaki yorumlarım. Kendi yorumlarınızı paylaşmak ve daha fazla içerik görebilmek için de Instagram adresini bölüm açıklamasına bıraktım. Takip edebilirsiniz diyerek bir sonraki Oscar'larda görüşmeyi diliyorum.